Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Erkam Radyo'dan merhaba. Bugün 26 Şubat 2015 Perşembe. Ben Deniz Beytullah Demircioğlu. Sesimize kulak veren tüm dinleyenlerimizi sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Sevgili dinleyenler, yeni bir dünya gündemi programında daha beraberiz. Dış politika gündemi her zaman olduğu gibi yine bir hayli yoğun. Bu haftanın en önemli gelişmesi hiç şüphesiz Şahfırat operasyonuydu. Operasyonun detaylarını, perde arkasını ve içerideki ve dışarıdaki yansımalarıyla detaylı bir şekilde konuşacağız. Sevgili dinleyenler, dün kaza sonrası kaybettiğimiz iki pilotumuzun ardından bugün de bir başka acı haber Afganistan'ın başkenti Kabil'den geldi. Türk Büyükelçiliğine ait bir araca düzenlenen intihar saldırısında bir Türk askeri şehit oldu, bir asker yaralandı. Saldırıyı Taliban üstlendi. Saldırının detaylarına bakacağız. Bugün Hocalı katliamının 23. yıl dönümü. Azerbaycan'ın Hocalı kasabasında 23 yıl önce Ermeni askerlerince katledilen 613 kişi için tüm Azerbaycan'da anma etkinlikleri düzenleniyor. 1992'de Hocalı'da neler yaşandığına, dünyanın bu katliama neden sessiz kaldığını sorgulayacağız. Yeniden hareketlenmeye başlayan Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerini Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın Riyad ziyareti öncesi son durumu, Birleşmiş Milletler'in Yemen raporunu, Uluslararası Af Örgütü'nün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesini kitlesel kıyım ve soykırımla bağlantılı durumlarda veto yetkilerini kullanmamaya çağırdığı son raporu konuşacağımız konu başlıkları arasında olacak. Avusturya'da tartışmalara neden olan İslam yasa tasarısı değineceğimiz gündem maddeleri arasında yer alacak. Haftanın öne çıkan diğer dış politika gelişmeleriyle bu haftaki programımızı toparlayacağız. Evet, dış politika gündemini gündeminize taşıyan Dünya Gündemi programı başlıyor.
Dünya Gündemi Başlıyor.
Sevgili dinleyenler, yeniden merhaba. Doğusuyla batısıyla dünya siyaset sahnesi oldukça hareketli günler geçiriyor. Orta Doğu'da DAEŞ etrafında şekillenen gelişmeler dünya gündeminin ana eksenini oluşturmaya devam ediyor. Uluslararası koalisyonun DAEŞ'e yönelik kapsamlı bir kara harekatı hazırlığı içerisinde olduğu haberlerinin yayıldığı bir dönemde örgüt Irak ve Suriye haricinde Libya'da da etkili bir biçimde görünür olmaya başladı. Ürdün yönetimi pilotlarının vahşice öldürülmesine karşı Irak'taki DAEŞ hedeflerine yoğun hava saldırılarıyla cevap vererek DAEŞ'e yönelik küresel savaşın önemli bir parçası haline geldi. Aynı şekilde Mısır'daki junta yönetimi Libya DAEŞ'i tarafından öldürülen 21 Kıpti vatandaşının intikamı için Libya'daki DAEŞ hedeflerine hava saldırısı düzenledi. Junta yönetimi de böylece hem içeride hem dışarıda DAEŞ ile aynı savaşa tutuşan bir başka Orta Doğu ülkesi oldu. İşte Orta Doğu'da ülkelerin örgütler üzerinden tuzağa düşürüldüğü böylesi bir konjonktürde Türkiye'nin kendi sınırları dışında sahip olduğu tek toprak parçası olan Süleyman Şah Türbesi'nin nakli ve Süleyman Şah Saygı Karakolu'nun tahliyesi için gerçekleştirdiği Şahfırat Operasyonu bu hafta dış politika gündeminin en önemli gelişmesiydi denebilir. Türk Silahlı Kuvvetleri ve MİT mensuplarından oluşan 175 kişilik tim, DAEŞ tehditinin artması üzerine Süleyman Şah Saygı Türbesi'ne gece yarısı operasyon düzenledi. 9 saat süren operasyonla Süleyman Şah'ın naaşı ile birlikte karakoldaki 38 askerimiz tahliye edilerek yurda getirildi. Operasyon sırasında bir askerimiz kaza ile şehit oldu. Türkiye'yi bölgedeki bataklığa çekebilmek için sürdürülen uluslararası yoğun çabaların sarf edildiği bir süreçte bu operasyonun başarılı bir şekilde gerçekleşmesi oldukça önemliydi. Suriye'deki çatışma ortamının ve DAEŞ'in türbeye yönelik tehditlerinin son zamanlarda artması, karakoldaki askerlerin uzun zamandır değiştirilemiyor olması operasyonun önemli gerekçeleri olarak ön plana çıktı. Ertuğrul Gazi'nin babası Süleyman Şah ve iki askerinin mezarlığının yer aldığı Süleyman Şah Türbesi'nin bulunduğu 8.797 metrekare alan içerisindeki Saygı Karakolu'nda görevli askerler bir süredir bölgede DAEŞ ve YPG güçleri arasındaki çatışmaların yoğunlaşması ile iki ateş arasında kalıyordu. Ürdünlü pilot ve Libya'da Mısırlı 21 Kıpti'nin vahşice katledilmelerinin ortaya çıkardığı psikolojik durum, operasyonu hızlandıran gerekçeler arasında saymak mümkün. DAEŞ ve PYD güçlerinin arasında kalan askerlerimizin bir şekilde zarar görmeleri halinde Türkiye'nin Suriye'deki savaşın bir parçası haline gelmesi kaçınılmaz olabilirdi. Özellikle gerek Kobani'nin düşmemesinde en hayati rolü oynayan, gerek Eyüp-Donat anlaşması ile dikkatleri üzerine çeken Türkiye'nin DAEŞ'in boy hedefi haline geldiği bu dönemde bu operasyonun başarılı bir şekilde gerçekleşmesinin ne derece hayati olduğu kendiliğinden ortaya çıkıyor. Türbenin daha önce iki kez yerinin değiştirilmiş olmasına, türbenin yeni yerinin yine Suriye topraklarında yer almasına, dış dünyada ve yabancı basında başarılı bir operasyon şeklinde yorumlanmasına rağmen operasyon muhalefet ve malum çevre tarafından yine suistimal edilmeye çalışıldı. Türbe bir yerden başka bir yere taşınmış olmasına rağmen sanki toprak kaybedilmiş gibi hamasi bir söylemle operasyonu itibarsızlaştırma gayretleri dikkat çekiciydi. Daha dün askerlerimiz ölüme terk ediliyor diyenler operasyon sonrası ise bu sefer topraklarımızı terk ettiğiniz gibi bir garabet söylemle hamaset yapmaya çalıştılar. Operasyonun dikkat çeken bir başka yönü ise Süleyman Şah Saygı Karakolu'ndaki askerlerin güvenli şekilde Türkiye'ye ulaştırılması için Suriye içerisinde etkin olan ve güzergahın büyük bölümünü kontrol altında tutan PYD ile temasa geçildiği iddialarıydı. Bu iddialara Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Şah Fırat operasyonunda hiçbir örgütle işbirliği yapılmadığını belirterek karşı çıktı. Erdoğan, "Bizim böyle bir işbirliğine ihtiyacımız yok." açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın da Şah Fırat operasyonunda PYD ile işbirliği yapıldığı iddialarını yalanlayarak "PYD bizim için bir terör örgütüdür." açıklamasında bulunmuştu. Operasyona ilişkin en çok altı çizilmesi gereken hususlardan bir tanesi de Amerika Birleşik Devletleri'nin fiyaskoyla sonuçlanan operasyonlarının ardından Türkiye'nin böylesine kapsamlı bir askeri operasyonu hiçbir merciden ne izin ne yardım talep etmeksizin gerçekleştirme kabiliyetini göstermesiydi. Bu başarının dışarıda meydana getirdiği algı oldukça önemlidir. Nitekim operasyonun uluslararası medyaya yansıyış biçimi bu tespiti doğrulamaktaydı. Arap Baharı'nın ardından başta Libya olmak üzere birçok sıkıntılı noktalarda mahsur kalan vatandaşlarını DAEŞ'in elindeki 49 rehineyi büyük ustalıkla kurtaran Türkiye, kendi menfaatlerini korumak ve kollamak adına Şah Fırat operasyonunu başarıyla gerçekleştirerek dosta düşmana göstermiş oldu. Özetlenecek olursa, amiyane ifadeyle tereyağından kıl çeker gibi gerçekleştirilen son derece başarılı bir operasyon ile hem orada risk altındaki askerlerimiz güvenli bir şekilde tahliye edildi, hem de ülkemizi bu kirli savaşın bir parçası haline getirmek isteyen çevrelerin Türkiye aleyhine oynamak istedikleri senaryolar boşa çıkartılmış oldu. Tüm bunların yanı sıra herhangi bir toprak parçası kaybetmeden tarihi sembollerimiz ve emanetlerimiz korunmuş oldu. Bundan sonraki süreçte Türkiye'nin DAEŞ ile mücadelede etkin bir rol üstleneceği yönündeki kanaatler daha ön plana çıkmaktadır. Türkiye'nin bu anlamda elinin daha rahatlaması bu yöndeki kanaatleri güçlendiriyor kanaatimizce. Nitekim Irak ve Kürt ordusundan 25 bin kişilik bir ordunun DAEŞ'i Musul'dan çıkarmak için Nisan ya da Mayıs ayında saldırı hazırlığı yaptığı planları medyaya yansıyor. Bu büyük operasyonu nasıl bir sonuç vereceği gerçekten merak konusu. Genel beklenti gerileme sürecine giren örgütün daha da gerileteceği yönünde. Ama örgütün tamamen tasfiyesinin yakın bir gelecekte mümkün görülmediğinin altı çiziliyor siyasi analizlerde. Velhasıl bölgeyi hareketli ve sıcak bir bahar bekliyor diyebiliriz. Sevgili dinleyenler, Şah Fırat operasyonu tüm dünya medyası gibi Arap medyasında da geniş yankı buldu. Katar merkezli El Cezire televizyonu açıklamanın yapıldığı saatlerden itibaren tüm bültenlerinde haberin detaylarını izleyicilerine aktardı. El Arabiye televizyon da haberi gün içerisinde bültenlerinde kullandı. Lübnan'da yayınlanan Ennahar gazetesinin Suriye'nin kuzeyinde Türk gücünün gösterisi 572 asker Osmanlı'nın dedesinin naaşını nakletti başlıklı haberinde Süleyman Şah Türbesi ve Saygı Karakolu'nun yerinin değiştirilmesine ilişkin Suriye'deki iç savaşın başladığı tarihten bu yana Türkiye'nin 572 asker, 100'e yakın tank, zırhlı araç ve savaş uçağıyla en büyük kara operasyonu değerlendirilmesi yapıldı. Müstakbel gazetesi de Türkiye'den büyük bir gücün Suriye topraklarına girdiğini ve Süleyman Şah Türbesi'ndeki emanetler ile askerlerin çatışma çıkmadan nakledildiğini yazdı. Suudi Arabistan'a yakınlığıyla bilinen El Liva gazetesi haberi Süleyman Şah Türbesi'nin nakledilmesi Türkiye-Suriye çatışmasını derinleştiriyor şeklinde verildi. Hizbullah'ın El Ahbar gazetesi ise aynı haberi Türk ordusu DAEŞ ve Kürtlerin korumasında başlığını gördü. Sevgili dinleyenler, Şah Fırat operasyonunun detaylarını ve yansımalarını programımızın ikinci bölümümüzde konuşmayı sürdüreceğiz. Günün en sıcak gelişmesiyle devam etmek istiyoruz. Afganistan'ın başkenti Kabil'de bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda Türk Silahlı Kuvvetleri'ne mensup bir personelin şehit olduğu, bir personelin de yaralandığı haberiyle güne uyandık sevgili dinleyenler. Saldırıyı üstlenen Taliban asıl hedeflerinin Amerika Birleşik Devletleri'ne ait aracın olduğunu açıkladı. Saldırının ardından Taliban örgütünün sözcüsü Zabihullah Mücahit saldırıyı üstlendiklerini ifade ederken, Kabil'deki Türk Büyükelçiliği sokağından geçen ABD aracının hedef alındığını öne sürdü. Mücahit bu açıklamanın ardından Anadolu Ajansı'nın yaptığı ikinci açıklamada bölgede geçen ABD'ye ait araçları hedef aldık. Ölenler ABD vatandaşı. Eğer saldırı anında Türklere ait araç da bölgede varsa yanlışlıkla onlar da zarar görmüştür. Bizim Türklerle düşmanlığımız yok açıklamasında bulundu. Saldırının yansımalarını programımızın ikinci bölümünde konuşacağız. Sevgili dinleyenler, bu hafta dünya gündeminde neler ön plana çıkmış, neler konuşulmuş, şöyle kısa bir dünya turu yapalım isterseniz. Irak ve DAEŞ'le devam etmek istiyoruz. DAEŞ denen terör örgütü sadece insanları katletmiyor. Tarihi doku ve kültür eserleri de örgütün hedefinde. Irak'ın ikinci büyük kenti Musul'u kontrol eden DAEŞ, devlet kütüphanesindeki binlerce kitabı ve Osmanlı belgelerinin de olduğu 700'den fazla nadir el yazmasını patlayıcılarla yakarak yok etti. Musul'un önde gelenlerinin saldırıdan önce DAEŞ militanlarını vazgeçirmeye çalıştığının fakat başarısız olduklarının altı çiziliyor haberde. Independent gazetesine yansıyan habere göre bir kütüphane görevlisine dayanarak 117 binden fazla kitabın ve el yazmasının yok edildiğini, bazılarında UNESCO'nun koruma listesinde olduğu da öne sürülüyor söz konusu kitapların. Irak'ta DAEŞ'e ilişkin bir başka konuşulan konu örgütün liderinin akıbetine ilişkin farklı değerlendirmeler. Koalisyon güçlerinin Irak'taki DAEŞ hedeflerine yönelik saldırılarında DAEŞ lideri Bağdadi'nin ölmüş olabileceğinin altı çiziliyor. Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Irak'ın Suriye sınırında bulunan El-Kaim kasabasındaki IŞİD hedeflerine düzenlediği hava saldırılarında örgütün üst düzey bazı komutanlarının öldürüldüğü iddiası yer alıyor. El Arabi'nin haberine göre IŞİD lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin bölgeye intikal halinde olduğunun bilinmesine mukabil saldırıda yaralanıp yaralanmadığı netlik kazanmış değil. Saldırının net istihbari bilgilere dayanarak IŞİD işgali altında bulunan 5 bölgeye gerçekleştirildiğinin iddia edildiği haberde 17 teröristin öldürüldüğü, 29'unun da yaralandığı belirtiliyor. Sevgili dinleyenler, Uluslararası Af Örgütü'nün son raporu Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı doğruluyor. Örgüte göre Birleşmiş Milletler çıkarlara hizmet ediyor. Uluslararası Af Örgütü dün yayınladığı yeni raporunda 2014'ü felaket yılı olarak değerlendirdi. Savaşlar nedeniyle geçen yıl 57 milyon kişinin yerinden yurdundan olduğu belirtilirken Af Örgütü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesini de kitlesel kıyım ve soykırımla bağlantılı durumlarda veto yetkilerini kullanmamaya çağırdı. 415 sayfadan oluşan raporda 160 ülkedeki insan hakları temelli kaygılar dile getirilirken Ukrayna'dan Suriye'ye, Gazze'den Nijerya'ya milyonlarca insanın öldüğü, geçen yıl 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez yerlerini değiştiren insan sayısının 50 milyonu geçtiği belirtiliyor. Rapora göre DAEŞ, Boko Haram, El-Şebab gibi örgütler geçen yıl 35 ülkede ihlallerde bulundu. DAEŞ geniş çapta savaş suçu işledi. 2014 yılı şiddete yakalanan milyonlar için felaket bir yıl oldu diyor örgütün sekreteri. Devletlerin ve silahlı grupların ihlalleri ve çatışmalara verilen uluslararası tepki utanç verici ve etkisizdi deniyor. Örgütün Almanya Genel Sekreteri Selmin Çalışkan'ın Berlin'de yaptığı açıklamaya göre ise geçen yıl 57 milyon kişi savaşlar nedeniyle yaşadıkları toprakları terk etmek zorunda kaldı. Öte yandan mazlum insanların hayatını kaybetmesi karşısında ağırlığını koymayan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesini "Dünya 5'ten büyüktür" sözleriyle eleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duruşuna Uluslararası Af Örgütü'nden de destek geldi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Suriye, Irak, Gazze ve Ukrayna gibi ülkelerdeki krizlerle baş etmede başarısız olduğunu vurgulayan örgüt, daimi üyelere "Veto hakkınızı soykırım ve büyük mezalimlerde kullanmayın. Bu uluslararası toplum için büyük değişikliklere neden olabilir ve sivillerin hayatlarını korumaya yardımcı olabilir" çağrısını yaptı. Göreceğiz bakalım sevgili dinleyenler, Af Örgütü'nün çağrısı ne kadar yankı bulacak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyelerinde. Sevgili dinleyenler, Yemen'in devlet cumhurbaşkanı Salih'in servetinin 60 milyar dolar olduğu ortaya çıktı. İnanılmaz bir rakam. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sunulan raporda Yemen'in devlet cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'in iktidarda kaldığı 33 yılda 60 milyar dolar civarında servet yaptığı öne sürülüyor. Bu meblağ ülkenin yıllık bütçesinin tam 5 katına tekabül ediyor. Raporda Salih'in mal varlıklarının büyük kısmını ülke dışına çıkardığı da belirtiliyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Yemen'de siyasi krizin çözümü ile alakalı oy birliğiyle aldığı kararın ardından sunulan raporda Salih'in aralarında nakit, mülk, hisse senedi, altın ve mücevher olarak muhafaza ettiği mal varlıkları Yemen'in önde gelen 5 iş adamının da yardımıyla en az 20 ülkeye transfer ettiği belirtiliyor. Raporda Salih'in Cumhurbaşkanlığına 1978 yılında geldiğinden 2012 yılında devriliğine kadar her yıl yaklaşık 2 milyar dolar servet topladığı belirtiliyor. Ali Abdullah Salih ülkede 11 Şubat 2011 yılında meydana gelen protestolar sırasında yaşanan karışıklıkların ardından Körfez İşbirliği Teşkilatı ile imzalanan anlaşmayla 2012'de görevini yardımcısına devrederek ülkeden ayrılmıştı. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de son dönemde artan çatışmalar ve istikrarsızlığın sebepleri arasında Ali Abdullah Salih de gösteriliyor. Sevgili dinleyenler, Avusturya'da tartışmalara yol açan İslam yasası kabul edildi. Oylamadan önce hükümetin sunduğu iki değişiklik önergesi de kabul edildi. Birinci önergeye göre camilerin dernek statüsünden tüzel kişiliğe geçmesini öngören süre Aralık 2015 tarihinden itibaren Mart 2016'ya kadar uzatıldı. Diğer önergeye göre camilerde görev yapan imamların maaşlarını İslam cemaati verecek. Oy çokluğuyla kabul edilen tasarı yapılan değişiklikler ile birlikte yasalaşmış oldu. Bir taraftan Müslümanların fiilen kullandığı bazı hakları hukuki güvence altına alan yasa, diğer taraftan Müslümanların din ve örgütlenme özgürlüğü ile eşitlik haklarını ihlal eden maddeleri kapsıyor. Yasada Müslümanlara yönelik suçlayıcı ifadeler yer alıyor. Müslümanların devlete ve topluma karşı olumlu tutum içinde olmaları, yasa dışı girişimlerde bulunmamaları ve yasalara uymaları gibi ifadeler ayrımcılık yasağı ve eşitlik ilkelerine aykırı görülüyor. Tasarıda yurt dışından gelen imamların ve finansmanının engellenmesini öngören yurt dışından finansman yasağı maddesi kırmızı çizgi olarak adlandırılmıştı. Bu madde Türkiye'den gelen ve camilerde vazife yapan 65 imamı doğrudan etkileyecek. Son değişikliğe göre yurt dışından gelen imamlar kanun yürürlüğe girdikten bir sene sonra ülkeden ayrılmak zorunda kalacaklar. Yurt dışından gelen imamların yerine Avusturya'da yetişmiş imamların istihdam edilmesi planlanıyor. Tasarıdan çıkarılması istenen maddelerden bir diğeri de Bakanlar Kurulu'nun bir dini cemaat tanıması ve lağv edilmesinde yetkili olmasıydı. Söz konusu yetkinin Başbakan'dan alınıp Bakanlar Kurulu'na verilmesi Müslümanlar açısından yeterli bulunmuyor. Söz konusu madde aşırı sağcı bir iktidarın Müslümanlara ait dini cemaat ve dernekleri lağv edeceği endişesi güçlendiriyor. Erkam Radyo'da Dünya Gündemi programını dinliyorsunuz. Ben Deniz Beytullah Demircioğlu. Programımızın bu bölümünde bizlere her zaman olduğu gibi Marmara Üniversitesi Coğrafya Bölümü öğretim üyesi, yardımcı doçent doktor Halil Kurt Bey eşlik ediyor. Hocam hoş geldiniz öncelikle.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Halil Bey ile haftanın öne çıkan dış politika gelişmelerini değerlendireceğiz yine her zaman olduğu gibi. Kıymetli hocam, en sıcak gündemimizle başlayalım. Afganistan'dan üzücü bir haber geldi. Dün iki pilotumuzu kaybettikten sonra bu sabah da bu acı haberle uyanmış olduk. Şimdi çok farklı iddialar var, farklı sebepler zikrediliyor. Katliamın arkasında veyahut da cinayetin arkasında kimin olduğuna ilişkin Taliban üstlendi ama yine de soru işaretleri var. Taliban bizim hedefimizde Türkiye yoktu diyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin askerini hedeflemiştik diyor. İlk önce bir kısa değerlendirmenizi alalım. Provokasyon olup olmadığı. Çünkü Ürdün'ün savaşa sokulduğu, Mısır'ın aynı şekilde bu kirli bir savaşa sokulduğu bir dönemde Türkiye'nin de bir şekilde başının belaya sokulması için gayretlerin olduğu bir süreçten geçiyoruz. İşte son geçen cumartesi günü başarılı bir operasyonla bu anlamdaki senaryolar nispeten boşa çıkartılmış oldu ama oyun devam ediyor. Bu anlamda görülebilir mi Afganistan'daki bu son saldırı, Taliban'ın ötesinde bir el söz konusu olabilir mi?
Önce şunu belirleyelim. Pakistan'da ve Afganistan'da halkın Türkiye'de yaşayan sıradan insanlara karşı çok büyük derin muhabbeti vardır. Hatta Taliban bile Türkiye'nin NATO kapsamında Afganistan'a gönderdiği askerlerimize karşı bugüne kadar herhangi bir saldırısı vuku bulmamıştır. Hatta şöyle bir detay vereyim. Batılı güçler, yani Amerikan, İngiliz askerleri sahada savaşıyorlar. Bizim askerlerimiz ise başta Kabil olmak üzere orada altyapı, eğitim, sağlık alanlarında lojistik destek veriyorlar. Çarşıya çıkabilmek için, mesela Kabil'de sokakta alışveriş yapabilmek için NATO birlikleri içerisindeki bir Amerikan askeri Türk garnizonuna gelip Mehmetçiğin üniformasını giyerek çarşıya çıkabiliyormuş.
Evet.
Çünkü bizim öylesine bir pozitif
bir algısı var.
Algısı var ve bizim askerlerimizi kendilerinden biri olarak görüyor Afgan halkı. Yani çünkü Afganistan'da bir tek grup, bir tek silahlı örgüt yok. Yani onlarca Tacikleri, Peştunları, Hazarası, şusu busu. Bunların hiçbirinin bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden giden asker veya sivillere karşı herhangi bir hasmane davranışı söz konusu olmadı. Şimdi bu saldırının iki şekilde yorumlanabilir. Bir, artık bu birilerinin de Türk askeri kılığıyla ortalıkta dolaştığını haber alıp bir yanlışlıkla bir saldırı yapılabilir. Bu birinci seçenek. İkincisi de
gerçekten hedef şaşırma söz konusu olabilir.
İkincisi de artık yavaş yavaş bizim bu DAEŞ dediğimiz ekibin o tarafa doğru uzantısı, hı hı, ve bu istihbarat örgütlerinin artık oralara da sızdığının bir göstergesi. Yani yerli ve yerel olan Afgan milis güçlerinin bizim askerlerimize teamüden saldırabileceğine ihtimal vermiyorum. Hı hı. Eğer böyle bir saldırı varsa bilin ki artık oradaki o direniş gruplarının içerisine de, hı hı, bu virüs girmiş demektir.
Evet, yani yapılan değerlendirmeler arasında Afganistan Taliban içerisinde tabii bir homojen yapının söz konusu olmadığı,
evet,
farklı fraksiyonların olduğunun altı çiziliyor. Belki onları içerisinden bir grubunda kullanılabileceğinin altı çiziliyor. Peki Afganistan'ı birazcık daha konuşalım. Daha sonra gündemimizin ana eksenini oluşturacak Şah Fırat operasyonunu konuşmaya devam ederiz. Şimdi Taliban ile Afganistan yönetimi arasındaki, Taliban kukla yönetimi olarak görüyor, bir barış ve uzlaşı veya da diyalog arayışları sürüyor. Nereye gider sizce Afganistan'ın bu hali, bu şekilde devam edecek mi? Yıllardır
zaten
bir kaos söz konusu.
1979'daki o Aralık 1979'daki Rus işgaliyle başlayan ve Rusların çekilmesinden sonra da o mücahit grupların kendi arasındaki mücadelesi, arkasından Taliban'ın iktidara gelmesi, Taliban'ın devrilip işte Amerikan yanlısı Karzai ve şimdiki yönetimlerin, yani zayıf bir yönetim ve karşıda güçlü bir direniş örgütünün olduğu. Yani kısaca Afganistan çeyrek yüzyılı aşkın bir süredir iç savaş, kaos ve kargaşanın pençesinde ve İslam dünyası içerisinde de belki de en uzun süreli bir bu süreci yaşayan ülke. Çünkü 79'da başladı ve 2000 15'teyiz şu anda. Yani bir 40 yılı devirecek neredesin. Dolayısıyla artık orada 30 yaşındaki bir kişi veya 40 yaşındaki bir kişi Afganistan'da bu ortamın içerisinde doğup büyümüş oluyor. Hı hı. Yani normal bir yönetimi görmedi zaten.
Evet.
Bu kişiler. Bu nedenle Afganistan'ın bir de işte kabile yapısının olması, etnik ve dini yapının farklı olması, yani bir tarafta ana unsur oluşturan Peştunlar, Tacikler, Hazaralar, Özbekler gibi değişik etnik grupların olması, her bir bu grubun da kendinin idare ettiği bir bölgenin olması ve bunların üzerinde Kabil'de bir merkezi yönetim var. Fakat bu yönetimin onları kesin bir çatı altında toplaması pek mümkün olmadı zaten. Yani sanıldı ki Sovyetler Birliği yıkıldıktan sonra, Rus tehlikesi kalktıktan sonra işte mücahit gruplar bir araya gelip bir devlet kuracaklardı. Bunu başaramadılar. Çünkü Doğu toplumlarının da böyle bir kaderi vardır. Yani Batı ile Doğu arasındaki en önemli farklardan biri, Batılılar belli şeylerden vazgeçerek ortak iş yapma kültürü vardır. Doğu'da ise küçük olsun benim olsun mantığıyla kimse kimsenin bir şeyini kabul etmiyor. Bu nedenle de bu kabile savaşları bitmedi. Bunu Batılı gruplar da manipüle etti ve bugüne kadar bu iç savaş süre geldi. Ve şu anda bile Amerika'nın oradaki varlığı bir iğreti gibi. Çünkü Afganistan şöyle bir özelliği vardır. Girmesi kolay, çıkması zordur. Evet. Rusya bir girdi, Sovyetler bir dağıldıktan sonra çıkabildi. Amerika da şu an girdiğine gireceğine pişman oldu. Fakat karizmayı çizdirmeden de nasıl çıkacağının hesaplarını yapıyor evet. Şu anda.
Tabii şimdi Afganistan'ın kendi içerisindeki bu yapısına ilaveten bir de işte uluslararası düzeyde bir küresel bir DAEŞ denen bela oralara da sirayet etmek üzere ciddi anlamda da zemin bulduğunun ifade ediliyor. Yine yapılan
şimdi siyasi ortam müsait orada.
Çok müsait ama burada belki işte Taliban'la DAEŞ arasındaki bir fikir ayrılığının altı çiziliyor. Bir uzlaşıya varırlarsa orada da DAEŞ'in etkin bir rol üstleneceği ifade ediliyor. Evet. Dilerseniz programımızın ana eksenini oluşturacağını söylediğimiz birinci bölümde de nispeten değindiğimiz Şahfırat operasyonuna geçelim. Genel bir değerlendirmenizi alalım. Ondan sonra detaylara geçelim. Şimdi daha ziyade iç politika malzemesi yapılmaya çalışıldı. Evet. İşte muhalefeti bir şekilde tatmin etmedi açıkçası operasyona yönelik ağır ithamlar var. Yani o derece ki muhalefetten bir kesim Davutoğlu'nun boynuna ip geçirilmesi, idam edilmesi gerektirecek bir suç işlediğini dahi iddia ettiler yani. Nasıl buluyorsunuz hocam bu tepkileri, belki iç politika malzeme şeyiyle, boyutuyla değerlendirelim.
Aslında dış dünyanın tepkisine baktığımızda gayet makul, normal tepkiler var. İç politikada ise çok absürt, bir takım orantısız verilen tepki söz konusu. Burada şunu görmek lazım. Bir kere Süleyman Şah türbesine, ecdada bu kadar saygılı olan insanlar, bir kere Osmanlı hanedanlığı kaldırıldığında, saltanat kaldırıldığında, yani hadi kaldırabilirsiniz. Fakat o saltanat mensuplarının hepsinin çok kötü şartlarda yurt dışında perişan olup gittiğinde hiç kimse bunu gündeme getirmedi. Yani tamam Süleyman Şah türbesini. Sonra eğer toprak kaybı deniyorsa 9000 metrekarelik bir alan, 9 dönüm. Hı hı. O da yine Suriye'nin içinde başka bir yerde duruyor. Yani kaybolan bir toprak yok. Türbenin yeri diyorsanız türbe de ilk yerinde değil zaten. Barajın altında kalmış. İkinci, üçüncü sürekli yer değiştiriyor. Memecan'ın çok güzel bir karikatürü vardı. Hayattayken en çok gezen Türk Evliya Çelebi. Öldükten sonra en çok gezen Türk de Süleyman Şah evet. Türbesi diyor. Yani sürekli yer değiştirip duruyor. Mübareğin kaderinde de böyle bir şey varmış demek
evet,
ki.
Evet.
Fakat problem burada şu. Gerçekten o bölgenin IŞİD'in kontrolüne geçmesini Türkiye'nin bir zaafı olarak değerlendirebiliriz. Yani eğer Türkiye'yi suçlayacaksak şöyle suçlayabiliriz. Yani biz Özgür Suriye Ordusu'nu yeterince destekleyemedik. Özgür Suriye Ordusu bırakın rejimi devirmeyi, o bölgeyi Halep ile Rakka arasında kalan o Fırat boylarını elinde tutamadı ve DAEŞ orayı ele geçirdi. Ve türbenin etrafı fiilen o DAEŞ'in kontrolüne geçti. Bu örgüt ki hiçbir kutsalı olmayan, hiçbir yani ne zaman ne yapacağı kestirilemeyen, Şii düşmanı olarak yola çıkan, arkasından Kürtlere saldıran, Musul'da konsolosumuzu rehin alan, Ürdünlü pilotu yakan, yani Suriye ile Esed rejimiyle petrol alışverişi yapan, İngilizlerle, Amerikalılarla neydi belirsiz ilişkileri olan,
evet,
yani en çok katılımcılarının İngiliz ve Amerikalılardan oluştuğu çok karanlık bir yapı. Dolayısıyla sizin o türbenize saldırdığında geçen bir arkadaş, muhalif bir arkadaş, nasıl değerlendiriyorsun bunu dedi. Ben dedim gayet akıllıca dedim. Kızdı bana. Yani o da bir akademisyen. Sebebi de şu, nasıl bir devlet dedi. Yarım bütün tanklar oraya dedim. Ya 9 dönüm yere yani 100 tane tank götürsen 50'si dışarıda kalır yani.
Evet.
Yani bizim fakültenin kampüsü 55 bin metrekare, 55 dönüm. Yani bir binaların olduğu orası 9 dönüm.
Evet.
Ki biz bir savaşta bütün Orta Doğu'yu kaybetmişiz.
Sayın hocam, yani tabii buradaki mesele üzüm yemek değil.
Toprak değil. Buradaki mesele şuydu, çok kısa özet olarak söyleyecek olursak. Eğer o türbeyi biz nakletmeseydik, hı-hı, muhtemelen DAEŞ oraya saldıracaktı. Eğer orada 3-5 tane Mehmetçik şehit olursa bu hükümetin aleyhine bir şeyler yazabilirdi. Rehin alsalardı yine aynı şekilde. Tam tersine diyelim ki o türbeyi yerle bir ettiler, Mehmetçiğimizi şehit ettiler. Türkiye'de kimse artık bunu tutamayacak. Yani biz kara harekatıyla Suriye'ye girmek zorunda kalacaktık.
Oradaki askerlerimizin işte Ürdünlü pilot gibi veyahut da işte Libya'daki öldürülen 21 Kıpti gibi turuncu elbiselere giydirildiğini ve bir şekilde katledildiğini düşünün. Onun ortaya çıkartacağı infial ne olurdu?
DAEŞ saldırmak istemese de DAEŞ'in içerisindeki, yani o IŞİD'in içerisindeki istihbarat elemanları mutlaka o türbeye saldırtacaktı. Çünkü karadan onunla mücadele edecek bir güç aranıyor. Yani hala bulamadılar. Yani havadan birileri bombardıman yapıyor ama karada süngü ile silahla çatışacak. Mesela bir Barzani güçlerini devreye sokmaya çalıştılar. Onun da nefesi yetmedi. Erbil'i bile tehdit etmeye başladılar. Şu anda ölçüyorlar, biçiyorlar. En makul, hı hı, görünen Türkiye'nin müdahale etmesi. Fakat bu kirli savaş Türkiye'nin savaşı değil. Yani bizi ilgilendiren bir savaş değil. Bu nedenle Türkiye yapabilecek en akıllıca şeyi yaptı, çekildi. Tarihten bir örnek vereyim müsaadeniz, lütfen, varsa. Mesela Saddam'a kimyasal silahları verdiler. Saddam'ı Orta Doğu'nun en güçlü askeri gücü haline getirdiler, İran'a karşı savaşsın diye. İran-Irak Savaşı 1988'de bittikten hemen sonra Türkiye'de, şöyle bir hafızamızı yoklarsak, Akbulut'un başbakan olduğu dönemde Turgut Özal Cumhurbaşkanı olmuştu. Saddam alenen bizi tehdit etti. Yani Sudan bahanelerle. Türkiye köklü bir devlet olduğu için Saddam'ın artık kendine bir savaşacak, saldıracak, hani tırnak içerisinde mahalle kabadayısının hani belanı mı arıyorsun derler ya.
Evet.
Türkiye uymadı. Çünkü elinde çok sofistike silahlar var ve Türkiye alttan aldı. Saddam gitti, Kuveyt'i işgal etti. Arkasından işte Körfez Savaşı ve sonucu görüyoruz. Eğer Türkiye o zaman Saddam'ın saldırılarına karşı veyahut da o kabadayılıklarına karşı aynı tonda verseydi, o Saddam'ın hışmını üzerimize çekecektik. Biz enerjimizi orada kaybedecektik. Şu anda IŞİD veya DAEŞ bir yerlere sürekli olarak saldırıyor. Adeta yani tırnak içerisinde belasını arayan bir mahalle kabadayısı gibi. Şu anda Türkiye akıllılık yaptı. Yani niye hedefte bir 30-40 tane askeri orada her an hedef, hı-hı, olacak bir şey? Geri çekti. Zaten bu örgüt 3 yıl sonra, 5 ay sonra bir şekilde tasfiye edilecek. Ondan sonra zaten gerekirse türbe yerine taşınır, gerekirse burada kalır. Kaybedilen hiçbir şey yok. Kaybedilen sadece avucunu ovuşturarak bir kriz çıksın diye bekleyen bir takım gruplar hayal kırıklığına uğradı.
Evet, o gruplar ki daha dün işte Musul'da rehin alınan Musul'daki konsolosluk çalışanlarımızın neden daha önce tahliye edilmediğini eleştiriyorlardı.
Evet.
Bugün de neden tahliye ettin deniyor açıkçası.
Yani bu operasyon olmayıp da bir hafta sonra bir saldırı olsaydı aynı kişiler şunu söyleyeceklerdi. Niçin orayı boşaltmadınız?
Kesin. Kesin.
Evet.
Evet, birkaç konumuz daha var ve vakit hızlı ilerliyor. bu konuda değineceğiniz başka bir husus yoksa belki Süleyman Şah Türbesi'ne ilişkin neler söylenebilir? Evet, tarihi
önce
anlamda.
Önce şunu ifade edelim. Biz imparatorluk bakiyesi bir devletiz. Yani tarihte sayabileceğimiz devlet sayısı onu geçmez. Yani İspanyollar, Portekizler, diyelim ki işte Latin Amerika'da, İngiliz, Fransızlar bütün dünyada, Rus İmparatorluğu var ve Osmanlı İmparatorluğu var. Bunlar tasfiye olurken bile kontrollü olarak olmuşlar. Yani diyelim ki İngiltere sömürgelerinden vazgeçmiş ama hala belli bir kontrolünü sürdürüyor. Fakat biz Balkan, Kafkas, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'dan öylesine bir çekilmişiz ki bir daha geriye dönüp bakmamasına her şeyimizle oradan vazgeçmişiz. Fakat biz Lozan Antlaşması'yla bu coğrafyadan vazgeçsek bile tarih ve kültür buna müsaade etmiyor. İşte Süleyman Şah Türbesi'nde yaşanan hadise. Yani Fransızlar orada bir türbe yeri veriyor size. Yani buranın hiçbir ekonomik getirisi olmayan ama tarih boyunca bir takım sıkıntılar oluşturabilecek yer konulardır bunlar. Şu anda Türkiye'nin Kosova'da, Makedonya'da, Bosna'da buna benzer birçok tarihi kültürel varlıkları vardır. Mesela Mostar Köprüsü, Mostar Köprüsü havaya uçuruluyor. Türkiye'de infial yaşanıyor. Yani Neret ve Nahri üzerindeki bir köprü neden bizi bu kadar ilgilendiriyor? Çünkü bizim orayla tarihi bağlarımız var. Biz Gürcistan, Suriye gibi herhangi bir devlet değiliz. Yani tarihten gelen bir miras vardır. Bu miras da biz bıraksak bile bizim yakamızı bırakmayacaktır. Süleyman Şah Türbesi örneğinde olduğu gibi.
Şimdi hocam bugün Hocalı katliamının 23. yılı.
Evet.
Azerbaycan'da çeşitli etkinliklerle anılıyor. Hocalı katliamının altını çizerken ifade edilmesi gereken şey bu katliamın uluslararası düzeyde neden duyurulamadığı, bunun savunması noktasında ya da o katliamı yapanların kimler olduğunu ortaya çıkartılması ve cezalandırılması noktasında yeterli etkinliğinin gösterilmediğini görüyoruz. Bunun sebeplerine ilişkin neler zikredilebilir?
Öncelikle seneyi devriyesi olması sebebiyle dün geceydi. Hocalı katliamı 23 yıl önce 1992 yılında gerçekleşti. O bölge Dağlık Karabağ ile Ermenistan arasındaki bir koridor bölgesi. Akdam, Şusa bölgesi. Ve IŞİD'in Kobani'yi ele geçirirken yaptığıyla Dağlık Karabağ'da yapılanlar Kıbrıs'ta işte 1950'li yıllarda Rumların Türklere karşı yapmış olduğu harekete bakıyorsunuz hep benzer şeyler. Burada öldürmekten çok daha öte şeyler vardır. Nedir bunlar? Yani bir milis güçleri bir köyü basıyor.
Evet.
İnsanın yani kafasına bir kurşun sıkar öldürürsün. Ama o değil. Yani kadınların göğsünü kesiyorsunuz. Yüzüne jiletle doğuruyorsunuz. Çocuklara olmadık işkenceler yapıyorsunuz. Ve buradaki hedef şu: korku ve vahşet uyandırarak, yani orada siz 500 kişiyi, 700 kişiyi öldürerek öbür taraftan 70 bin kişinin oradan kaçmasını sağlıyorsunuz. Yani yoksa sadece öldürmeye yönelik bir hareket değildir bu. İşte bunun sonucunda da işte Hocalı'da öldürülen ve katledilen, soykırıma tabi tutulan insanlar diye saydığımız zaman 700 civarında insan sayısı. Fakat 1 milyona yakın insanı o bölgeden kaçırtmışlardır. Bugün Bakü'nün kenar mahallelerinde hala biz önceki yıl Bakü'ye gittiğimizde görmüştük. O tren vagonlarının içerisinde çok ilkel şartlarda yaşayan insanlar vardır. Bu Karabağ bölgesinin göçkünleri olarak söyleniyor bunlar. O halde o Karabağ sadece orada hayatını kaybeden masum insanlarla sınırlı değildir. Bütün dünyanın gözü önünde bugün Ermenistan Devlet Başkanlığı görevinde olan zat o zaman o milis kuvvetlerin başındaki kişiydi. Yani bu nokta önemli. Yani ve Dağlık Karabağ bölgesi de hiçbir zaman tarihi süreç içerisinde baktığımızda Ermenilerin toprağı değildir. Azerbaycan tarihine baktığımızda Gence, Bakü, Şeki, Karabağ gibi burada hanlıklar vardır. Ve Karabağ Hanlığı da Azerbaycan, Türk ve Müslüman bir coğrafyadır. Fakat o Karabağ Hanlığı'nın bir kısmı Dağlık Karabağ olarak küçültülmüş. o küçültülen coğrafyaya çevreden Ruslar tarafından nüfus transferi yapılmış ve %60-70'lere varan bir Ermeni nüfus oluşturulmuş ve o nüfusu Rus birlikleri de destekleyerek bugün o Karabağ katliamının yapıldığı dönemde Rusların çok büyük desteği vardır. Ve şu an bile Rusya ile Ermenistan arasında savunma işbirliği anlaşması olmamış olsa Azerbaycan gerek ekonomisi gerek askeri gücüyle Ermenistan'a pabuç bırakacak bir ülke değildir. Örnek olsun diye söylüyorum. 2014 yılı Azerbaycan'ın silaha verdiği para Ermenistan bütçesinden fazla. Yani aldığı silah, füze ve tanka verdiği para. Dolayısıyla Azerbaycan'ın Ermenistan'a Dağlık Karabağ yani böyle askeri olarak zaafta olması diye bir şey söz konusu ama gerisinde Rusya vardır.
Evet, Rusya'nın yani orada olduğu sürece de
orayı, kolay orayı sadece yani. Dağlık Karabağ, Ermenistan gibi düşünmemek lazım. Güney Kafkasya'daki Rusların en büyük askeri üssü bugün Ermenistan'dadır.
Evet. Kalan vakitlerimizde de Suudi Arabistan-Türkiye ilişkilerini konuşalım. Kral Abdullah'ın vefatından sonra yeni kral Selman döneminde farklı bir pozisyonda geçtiği, geçeceği yönünde kanaatler dillendiriliyor. Daha önceki programlarımızda da nispeten konuşmuştuk. Şimdi bu hafta sonu gelen haberler o yönde. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan'a bir ziyaret gerçekleştireceği ifade ediliyordu. Az önce de habere girmeden önce Mısır'daki darbe lideri Sisi'nin de hafta sonu Mısır'a gideceği söyleniyor. Artık tarihlerde nasıl bir oynama söz konusu olur ama baktığım kadarıyla aynı günlere denk gelen bir ziyaret. Sisi ön almaya mı çalışıyor? Bu ziyaretle
şimdi Sisi Suudi Arabistan'a muhtaç. Oradan gelecek hem parasal desteğe hem onun siyasi desteğine muhtaç. Meşruiyetini koruyabilmesi için. Ancak Suudi Arabistan'ın Türkiye ile olan ilişkileri ise çok daha farklı. Çünkü Suudi Arabistan bölgesinde varlığını sürdürebilmesi için güçlü ittifaklar kurması gerekiyor. Amerika'nın İran'la yakınlaşması, hemen burnun dibinde Yemen'de İran yanlısı bir rejimin olması, Irak'ta adeta ikinci bir İran olması, Suriye rejiminin hala varlığını sürdürmesi Suudi Arabistan için bir tehdit olmaya başladı. Ve Amerika'ya yapmış olduğu ikazları da Amerika'nın çok fazla kale almadığını görmeye başladı. Ve Suudi Arabistan'ın o bölgesinde şöyle bir çevresine baktığında, Türkiye'de şöyle bir çevresine baktığında ortak çıkarların birleştiği, yani İran'dan Lübnan'a kadar o Şii yayılmacılığına karşı koyabilecek iki tane ülke var. Biri Türkiye, biri de Suudi Arabistan. Dolayısıyla bu ilişkiler konjonktürün ve şartların ortaya koymuş olduğu bir şey. Bir de Kral Selman'ın biraz daha Abdullah'a göre bölgedeki ülkelerle işbirliğine önem vermesi, daha dini hassasiyeti olan bir lider olması, Abdullah Gül ve Tayyip Erdoğan'la ilişkilerinin Kral Abdullah'a göre daha iyi olması gibi bir takım özel faktörler de koyarsak bundan sonra diyebiliriz ki Katar-Türkiye ikilisine Suudi Arabistan'ı da dahil edebiliriz. Çünkü bu da Orta Doğu'da dengelerin özellikle Suriye'deki muhalefeti destekleme konusunda biraz daha değişeceği yönünde evet. Türkiye açısından olumlu bir işarettir. Mısır'a karşı Suudi Arabistan Türkiye hiçbir zaman denk görmez. Çünkü Türkiye ile olan ilişkisi çok daha öncelikli evet. olması gerekiyor.
Tabii Suudi Arabistan-Türkiye ilişkilerinde ortak noktalar bir hayli fazla. Ayrışılan noktalarda ihvan konusunda özellikle Mısır'daki darbeye yaklaşım konusunda farklılıkları vardı ama Sisi'nin iktidara geldikten sonraki süreç içerisinde yapıp ettikleri gerek ekonomisinin durumu gerekse aşırı şiddet politikası, herkesi işte Kodüs'e sokan idam cezalarıyla çaptıran bu politikanın daha sürdürülebilir olamayacağı yönündeki kanaatin de Suudi Arabistan'ın Mısır'a yönelik politikasında değişikliğe gitmek zorunda kaldığı, belki yeni kralın siyasi duruşu da bir önceki kralla çok çok farklılaşmasa bile konjonktürel olarak Türkiye ile işbirliğine gitmek zorunda kaldığının altı çiziliyor. Kıymetli hocam, tam vaktimizi toparladık. Son bir cümleniz varsa alayım, yoksa programımızı hani, toparlayacak.
Suudi Arabistan Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nı yine sevmiyor. Hı hı. Fakat daha büyük bir tehdit, Şii tehdidi karşısında Türkiye ile olan ilişkilerini geliştirmeye adeta tarih ve şartlar zorladı, mahkum etti. Türkiye'nin de bu ilişkiden azami derecede karlı çıkacağını söyleyebiliriz.
Evet, çok teşekkür ediyoruz hocam. Hayırlı değerli akşamlar. Katkılarınızdan dolayı kıymetli dinleyenler, bir dünya gündemi programımızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Haftaya yine aynı gün ve saatte buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.